Ayrım 22, Miras, Robert Ludlum, sayfa 244, 32. bölüm. Ulan benim orada olduğumu söylemekle ne demek istiyorsun diye bağırdı telefonda James Derrick. Öğleden sonradan beri burada Savoy'dayım. Evet tabii buradayım, 3'ten beri. Hayır, Madame Scarlatti de yanımda. İngiliz birdenbire soluğunu tuttu. Tekrar konuştuğunda sesi inanılmaz bir şey duymuş gibi zar zor duyulabiliyordu. Aman Tanrım, ne korkunç. Evet, evet, evet duydum. Elizabeth Scarlatti sedire oturmuş, Bertolt dosyasını okuyordu. Derek'in sesini duyunca başını kaldırıp İngiliz'e baktı, adam kadına bakıyordu. Tekrar telefonda bir şeyler söyledi. Evet, buradan 3:30'a doğru ayrıldı. Bizim ofisten Ferguson'la birlikte. Tippins'te bayan Janice Scarlett'la buluşacaklardı. Canfield oradan Bertolt'a gidecekti. Bilmiyorum. Janet, Canfield dönene dek Ferguson'la kalacaktı, anlıyorum. Allah aşkına bana haber ver. Burada bir değişiklik olursa ben seni ararım. Telefonu kapattı, Bertolt öldürülmüş. Aman Tanrım, Janet nerede? Bizim adamımız da emin yerde. Ferguson bir saat önce haber verdi. Ya Canfield? Canfield nerede? Keşke bilseydim. İyi mi acaba? Nerede olduğunu bilmeden nasıl karşılık verebilirim? Herhalde iş peşindedir. Benim adımı kullanarak oradan uzaklaşmış. Nasıl olmuş? Boğazını telle sıkmışlar. Oh! Elizabeth'in gözünün önüne birdenbire Calpurnia'da Boothroyd'un onu öldürmek istedikten sonra Canfield'ın ipi fırlatışı geldi. Eğer adamı o öldürdüyse bir nedeni olmalı. Ne? Öldürmek için bir nedeni olmalı. Canfield katil değildir. Ama Bertolt'u Canfield öldürmemiş ki. Kadın göze görünür biçimde ferahlamıştı. Kimin yaptığını biliyorlar mı? Bildiklerini sanıyorlar. Galiba katil Bertolt'un sürücüsüymüş. Çok tuhaf. Öyle ya. Adam 15 yıldır Bertolt'un yanında çalışıyormuş. James Derrick, Elizabeth Scarlatti'ye doğru yürüdü. Adamın canının sıkıldığı belliydi. Bütün bu olanların ışığında size bir soru sormak istiyorum. Tabii eğer karşılık vermek istemezseniz. Nedir? Bay Canfield'ın nasıl veya niçin İngiliz dışişlerinden tam yetki aldığını öğrenmek istiyorum. Anlamadım. Haydi Madam Scarlatti, eğer karşılık vermekten çekiniyorsanız buna saygım vardır. Ama eğer benim adım önemli bir kişinin öldürülmesinde kullanılırsa herhalde yalandan daha başka şeyler öğrenmeye hakkım vardır.
Yalan mı dediniz? Hakaret ediyorsunuz Bay Derrick.
Öyle mi? Siz ve Bay Canfield 4 ay önce Amerika'ya dönmüş olan elçilik görevlileri için tuzaklar kurmaya devam ettiğinizi iddia ediyorsunuz hala.
Ooo!
Elizabeth tekrar sedire oturdu. İngiliz'i cevaplandırabilmek için Canfield'ın yanında olmasını diliyordu. Adamın dış işlerinden söz etmesi kadını tedirgin etmişti.
Kaçınılmaz bir gereklilik bu.
Ya kaçınılmaz. Demek karşılık vermek istemiyorsunuz.
Tam tersi. Karşılık verdim size.
Elizabeth başını kaldırarak adama baktı. Açıklamanızı isterdim. Tam yetkiyle ne demek istiyorsunuz?
Hükümetimizin en yüksek mercileriyle olağanüstü bir işbirliği. İngiliz dışişlerinde genellikle böyle kararlar yalnız önemli siyasal bunalımlar için saklanır. Milyonerler arasında senet kavgaları veya bir vatandaşın kişisel trajedisi için değil.
Elizabeth Scarlatti dona kalmıştı. Scarlattilerin reisi için James Derrick'in söyledikleri çok can sıkıcı şeylerdi. Scarlatti'nin iyiliği için en yüksek mercilerin dikkatli bakışlarının dışında çalışmalıydı. Canfield'ın önemsiz acentası tanrı armağanı gibi görünmüştü. Elizabeth önemli kişilerin bu işe karışmasını isteseydi, Birleşik Amerika hükümetinin yasama ve yönetme erklerinden istediğine başvurabilirdi. Bu onun için hiç de zor olmazdı. Ama şimdi Canfield'ın önemsiz gibi görünen acentası yeni anlamlar kazanmış ve önemini arttırmış gibiydi. Veya belki de oğlu sandığından çok daha karanlık işlere burnunu sokmuştu. Bu sorunun karşılığı acaba Bertolt'un dosyasında bulunabilir miydi?
Ses tonunuzdan anladığıma göre bu tam yetki işi yeni bir gelişim. Ben bu sabah haber aldım. Öyleyse Berthold'un dosyasında olmalı sorunun karşılığı diye düşündü Elizabeth. Matthew Canfield bile anlamaya başlamıştı bunu. Yalnız Canfield bir takım kelimeler ve isimlerle ilgilenmişti. Sayfaları işaretlemişti adam. Elizabeth dosyayı eline aldı. Savaştan sonra Ruhr Vadisi'ndeki işletmeler tekrar satın alındı. Stuttgart ve Tassing'deki ofisler. Tassing, Almanya. Parasal bir bunalım, Weimar Cumhuriyeti. Bir sürü parasal bunalımlar, önemli ve devamlı bir siyasal bunalım. İthalat firmasındaki ortakları Bay Sidney Masterson ve Bay Harold Leacock. Masterson ve Leacock, Zürich, Tassing. Tassing kenti size bir şeyler hatırlatıyor mu? Tassing kent değil, Münih dış bölgelerinden biri. Baviera'dan için sordunuz? Daha birçok yerin arasında oğlum orada oldukça uzun zaman kalıp fazlaca para harcamış da herhangi özel bir anlamı var mı Tassing'in sizin için?
Beni?
Galiba. Radikallerin yatağı, gayri memnunların yetişme yeri. Gayri memnunlar mı? Komünistler mi demek istiyorsunuz?
Yok canım, önlerine gelen kızılı vururlar, Yahudileri de. Kendilerine Schutzstaffel diyorlar. Sağda solda gördüklerini copla dövüyorlar. Kendilerini bu dünyanın ötesinde değişik bir ırk olarak görüyorlar.
Değişik bir ırk? Oh tanrım! Elizabeth elindeki dosyaya baktı. Yavaşça dosyayı sarı zarfın içine yerleştirerek ayağa kalktı. İngiliz'e bir tek kelime söylemeden yatak odasına girerek ardından kapıyı kapattı. James Derrick odanın ortasında kala kalmıştı. Anlamamıştı ne olduğunu. Yatak odasında Elizabeth yazı masasına giderek masanın üzerinde dağınık duran kağıtlar arasından Zürih listesini buldu. Her ismi dikkatle okudu. Avery Lander, ABD, petrol. Louis Gibson, ABD, petrol. Thomas Rawlins, ABD, hisse senetleri. Howard Thornton, ABD, endüstriyel inşaat. Sidney Masterson, İngiltere, ithalat. David Innes, Bowen, İngiltere, tekstil. Harold Leacock, İngiltere, hisse senetleri. Louis-François d'Almeida, Fransa, demir yolları. Pierre Daude, Fransa, gemi firmaları. Ingmar Meyerdal, İsveç, hisse senetleri. Christian Olafsen, İsveç, çelik. Otto von Schnitzler, Almanya, IG Farben, boya. Fritz Thyssen, Almanya, çelik. Erich Kindorf, Almanya, kömür. İnsan Zürih listesinin Batı Yürü küresindeki en güçlü kişileri bir araya topladığını söyleyebilirdi. Elizabeth listeyi bırakarak içine telefon numaraları ve adresleri yazdığı deri kaplı defterine uzandı, O harfine çevirdi sayfaları. Ogilvy ve Storm Limited yayın evi Bayswater yolu Londra. Thomas Ogilvy'ye telefon ederek ondan Schutzstaffel hakkında bulabileceği her şeyi kendisine yollamasını isteyecekti. Schutzstaffel hakkında şimdiden bazı şeyleri biliyordu. Siyasal adının ulusal sosyalistler olduğunu ve Adolf Hitler adında bir adam tarafından yönetildiğini biliyordu. 33. Bölüm. Adamın ismi Basil Hawkwood'du. Canfield'ın gözünün önüne birçok deri eşyanın üzerinde gördüğü küçük harflerle başlayan Hawkwood markası gelmişti hemen. Hawkwood derileri İngiltere'nin en büyük firmalarından biriydi. Sinirli Basil Canfield'i kulübü Knights'ın büyük okuma odasına soktu. Knights köprüsüne bakan pencerenin önünde iki koltuk seçerek oturdular. Yakınlarında onların dediklerini duyabilecek başka üyeler yoktu. Basil'in korkusu adamı kekelemeye sürüklüyordu. Karşısındaki adamın kendisine yardım edeceğini umuyor, umduğundan dolayı da bunu gerçek sayıyordu. Canfield koltuğun arkasına yaslanmış Hawkwood'un öyküsünü inançsızlıkla dinliyordu. Hawkwood derilerinin başkanı Münih'te az tanınmış bir firmaya devamlı olarak defolu deri eşya gönderiyordu. Bir yıldan fazla süredir Hawkwood yöneticileri defolu mallardan doğan kaybı kabul ediyorlardı. Ama şimdi fabrikalarında imal edilen malların bozuk çıkanlarla birlikte tam bir sayımını istemişlerdi. Hawkwood varisi tuzağa kapanmıştı. Artık belirsiz bir süre için Münih'e mal yollayamayacaktı. Matthew Canfield'a anlayış göstermesi için yalvarıyordu. Genç adamdan bağlılığını onlara anlatmasını rica etti. Ama kemerlerini, çizmelerini, tabanca kılıflarını başkalarından almaları gerekiyordu bundan böyle. ''Niçin kol düğmeleri takıyorsun?'' diye sordu Canfield. ''Onları bugün Bertold'a benim katkımı hatırlatmak için takmıştım. Bana bu kol düğmelerini kendisi vermişti. Seninkiler nerede?'' ''Benim katkım kol düğmesi takmayı gerektirmiyor. Ama benimki gerektiriyor. Bugüne dek hiçbir sınır tanımadım. Bundan böyle de tanımayacağım.'' Hawkwood iskemlesinde öne eğildi. ''Yeni gelişmeler duygularımı değiştirmedi. Bunu da onlara söyle. Allah Yahudileri kahretsin. Radikaller, Bolşevikler bütün Avrupa'yı sardılar. Yüzyıllarca kutsal saydığımız her amacı yıkmak istiyorlar. Bizi yataklarımızda öldürecek, kızlarımızın ırzına geçecekler. İnsanlığı kirletiyor bunlar. Hiç kuşkum olmadı davamızdan. Yine de yardım edeceğim. Yemin ediyorum. Yakında elimizin altında milyonlar olacak.'' Matthew Canfield'ın birdenbire midesi bulanmaya başlamıştı. Ne halt etmeye bu işe karışmıştı? İskemleden kalktı, bacakları onu taşıyamayacak gibiydi sanki. ''Dediklerini ileteceğim Hawkwood. Ay yaşa, anlayacağını biliyordum. Anlamaya başlıyorum.'' Hızlı adımlarla İngiliz'den uzaklaştı. Kaldırımda taksi beklerken Canfield korkudan uyuşmuştu. Artık anlayabileceği bir dünya ile uğraşmıyordu. Anlayışının ötesinde kavramlar ve bağlılıklarla uğraşıyordu. Devlerin peşindeydi o. 34. Bölüm. Elizabeth gazete ve dergi makalelerini sedirin üzerine yaymıştı. Ogilvy ve Storm yayın evi mükemmel bir görev başarmıştı. Önünde Canfield ve Elizabeth'in bir haftada sindiremeyecekleri kadar çok bilgi vardı. Ulusal Sosyalist Alman İşçi Partisi fanatiklerce kurulmuştu. Kaba güce dayanmalarına rağmen kimse onları pek ciddiye almıyordu. Makaleler, fotoğraflar, hatta kısa başlıklar bile bir güldürü etkisi verebilmek için hazırlanmışlardı. Canfield gazetelerden birinin pazar ikini alarak liderlerin isimlerini okudu. Adolf Hitler, Erich Ludendorff, Rudolf Hess, Gregor Strasser. Adamlar sanki birer hokkabazdılar. Adolf, Erich, Rudolf, Ludendorff ve Gregor. Ama makalenin sonuna doğru Canfield daha ciddileşti. ''Yahudiler ve komünistlerin işbirliği, Bolşevikler kızlarımızın ırzına geçiyorlar, kurnaz Sami ırkı Aryan kanını zehirliyor, bin yıllık bir plan.'' Canfield, İngiltere'nin en büyük firmalarının birinin başı olan Hawkwood'un ağzından da benzer sözler duyduğunu hatırladı. Aklına Münih'e yollanan deri mallar, ölü Bertold'un çevirdiği dümenler, Galler'deki yol, York'ta toplu cinayetler bir bir geliyordu. Elizabeth yazı masasına oturmuş bir makaleden not alıyordu. Olan biten yavaş yavaş gözünün önünde biçimleniyordu. İskemlesinden kalkarken, ''İnsanın başı dönüyor değil mi?'' dedi. ''Ne sonuç çıkartıyorsunuz bütün bunlardan?'' ''İzlenimlerim beni korkutmaya yeterli. Pek tanınmayan fakat hızla gelişen siyasal bir kuruluş, dünyanın en zengin birkaç adamından parasal yardım görüyor, oğlum da bunların arasında.'' ''Ama niçin?'' ''Şimdilik emin değilim.'' Elizabeth pencereye doğru yürüdü. ''Daha öğrenilecek çok şey var. Ne var ki bir şey apaçık ortada. Eğer bu fanatikler ordusu Almanya'da somut bir ilerleme gösterebilirlerse, Zürih'teki adamların eline inanılmaz bir parasal güç geçer. Uzun vadeli bir kavram bu sanırım. Çok parlak bir strateji olabilir.''
''Öyleyse benim hemen Washington'a dönmem gerek.''
''Washington'dakiler şimdiden durumu bilebilirler veya bundan kuşkulanabilirler.''
''Ama işe el koymak gerek.''
''Hayır.'' Yaşlı kadın sesini yükseltmişti. ''Hiçbir hükümetin bir diğerinin iç işlerine karışma hakkı yoktur. Bundan daha etken bir yöntem var. Ama bunun da çok büyük bir riski var. Düşünmem gerek.'' Yaşlı kadın adamdan uzaklaştı.
Nedir o? Riski ne? Elizabeth adamın sorusunu duymamıştı bile. Yaşlı kadın derin düşüncelere dalmıştı. Birkaç dakika sonra odanın öbür ucundan konuşmaya başladı. Kanada'nın uzak göllerinden birinde bir ada vardır. Yıllar önce kocam satın almıştı orasını. Adada ilkel olmasına rağmen bir sürü oturulacak yer vardır. Eğer sana gereken her türlü parasal olanağı versem, o adayı yanına yaklaşılmayacak biçimde korundurabilir misin?
Yapabilirim sanırım.
Bu yeterli değil. En küçük bir kuşku öğesi olamaz. Bütün ailemin yaşamı buna bağlı. Sınırsız parasal olanak olacak elinde.
Peki öyleyse yaparım.
Onların oraya tüm gizlilik içinde gitmelerini sağlayabilir misin?
Evet.
Bütün bunları bir hafta içinde ayarlayabilir misin?
Yine evet.
Çok güzel. Önerimin ana çizgilerini söyleyeyim. İnan ki tek yol bu.
Nedir öneriniz?
Scarlatti Endüstrileri Zürih'teki bütün yatırımcıların yıkımına neden olacak. Parasal çöküşlerini sağlayacağım. Kenfield güvendi ve çekici yaşlı kadına baktı. Bir süre hiç konuşmadı genç adam. Yalnızca dişlerinin arasından bir karşılık hazırlamaya çalışırcasına soluk verdi.
Çıldırmışsınız dedi sessizce. Siz tek başınasınız, onlar ise 14. Hayır, onlarla başa çıkamazsınız.
Önemli olan kişinin parasal değeri değil Bay Kenfield. Mesele elindeki olanakları çabuk kullanabilmekte. Ekonomide zaman etmeni en güçlü silahtır. Benim durumumda bir yargı en önde gidiyor.
Ne demek bu?
Elizabeth Kenfield'ın önünde kımıldamadan duruyordu. Eğer bütün Scarlatti Endüstrilerini paraya çevirirsem bu dünyada kimse beni durduramaz.
Kenfield yaşlı kadının dediklerini tam kavradığından emin değildi. Konuşmadan önce birkaç saniye kadına baktı.
Ya ne olur yani öyleyse?
Sersem, Rothschild'ler ve belki de bir iki Hintli miracinin dışında bizim uygarlığımızda böyle bir şey söyleyebilecek başka bir kimsenin olduğuna inanmıyorum.
Niçin olmasın? Zürih'teki adamlar da aynı şeyi söyleyemezler mi?
Yaşlı kadının sabrı taşmıştı. Parmaklarını kenetleyerek ellerini çenesine dayadı.
İmgesi zekasından oldukça ileri olan bir adam olarak böyle konuşman beni çok şaşırtıyor. Yoksa korku mu senin daha geniş kavramları anlamaktan yoksun kılıyor?
Sorma soruyla karşılık vermeyin, ben cevap bekliyorum.
Emin ol ki hepsi birbirine bağlı. Zürih'teki kuruluşun benim yapabileceğimi yapamamasının ana nedeni korku. Yatırımlardan ve yatırımcılardan, onları bağlayan yasalardan ve olağanüstü kararlar verebilmekten doğan korku. En önemlisi de parasal çöküş korkusu.
Ve bunların hiçbirinden sizin korkunuz yok, öyle mi?
Scarlatti başkalarına bağlı değildir. Ben ölene dek yalnız benim sözüm geçecektir. Ben Scarlatti'yim.
Ya kararlar, panikler ve parasal çöküş ne olacak?
Her zamanki gibi kararlarımı büyük bir titizlikle vereceğim. Böylece panik önlenmiş olacak.
Parasal çöküş de önlenecek değil mi? Hayatımda gördüğüm en kendine güvenen adamsınız.
Bak yine anlamıyorsun. Bu dönemde eğer ben çağrılırsam Scarlatti'nin batacağı kuşkusuz.
Matthew Kenfield'ı anlamaya başlamıştı.
Elimde geniş ve sınırsız tutarlar olmalı, senin aklının almayacağı tutarlar. Benim bir buyruğumla bu tutarlar tüm pazarları yok edebilmeli, büyük işletmeleri satın alabilmeli. Ama bir kez böylece para harcandıktan sonra Scarlatti kendini toparlayamaz.
Öyleyse sizin için her şey biter.
Hem de geri gelmemecesine.
Kenfield'ın önünden yürüdü yaşlı kadın. Adamın alışık olmadığı bir biçimde ona baktı. Kansas'ın kurak düzlüklerinden kaygılı bir büyük annenin papaza yağmur yağıp yağmayacağını sorarcasına bakışları gibi.
Karşılık verecek sözüm kalmadı ama son bir şey istemene izin verin lütfen.
Çok şey istiyorsunuz.
İyice düşünürsen öyle sayılmaz.
Eğer geri dönersen Washington'a ulaşman bir hafta alır. Şimdiye dek başımızdan geçenleri toparlayabilmek için bir de bir hafta daha tutar. Hükümetten seni dinleyebilecek birini bulana dek de günlerce beklersin. Hepsi 3-4 haftanı alır yanılmıyorsam.
Kenfield, Elizabeth'in önünde ayakta dururken kendini aptal gibi hissediyordu. Yalnızca aralarında mesafeyi açabilmek için odanın ortasına doğru yürüdü.
Allah kahretsin, ne diyeceğimi bilemiyorum.
Bana 4 hafta ver. Bugünden başlayarak 4 hafta. Eğer başaramazsam ne istersen yaparız. Seninle Washington'a da gelirim, tanıklık ederim. Anlaştığımız tutarın da 3 katını öderim sana.
Ya başaramazsanız?
Benden başka kimse için hiçbir şey değiştirmez ki bu. Bu dünyada düşmüş milyonerlere kimse acımaz.
Ama aileniz ne olur o zaman? Hayatlarının geri kalan kısmını Kanada'da bir gölde geçiremezler ki onlar.
Buna gerek olmayacak. Sonuç ne olursa olsun oğlumu mahvedeceğim. Ulster Scarlet'ın ne olduğunu herkese yayacağım. Zürih'te onu ölüme mahkum ettireceğim.
Canfield bir an sustu ve Elizabeth'e baktı. Bu arada sizi öldürebileceğini hiç düşündünüz mü?
Evet.
Ve bunu da göze alıyorsunuz. Oğlunuzdan bu denli mi nefret ediyorsunuz?
Evet, bir hastalıktan nefret edercesine, hem de onun gelişmesinden ben sorumlu olduğum için de nefretim kat kat artıyor.
Canfield yeni bir içki doldurma arzusu duymasına rağmen bardağı bıraktı. Biraz ileri gidiyorsunuz.
Hastalığı ben buldum demedim ama onun yayılmasından ben sorumluyum. Yalnız parayı verdiğim için değil, gelişme devresinde aklına saplanan bir düşünceyi oraya ben ektiğim için.
İnanmıyorum buna. Siz de bir melek değilsiniz ama onlar gibi düşündüğünüzü sanmıyorum.
Sedirin üzerine yayılmış kağıtları gösteriyordu. Yaşlı kadın yorgun gözlerini kapattı.
Hepimizin içinde bundan bir parça vardır. Hepsi bu çarpık düşüncenin bir bölümü. Kocamla ben bir endüstri imparatorluğu kurabilmek için yıllarca çalıştık. Kocamın ölümünden beri piyasada ben savaştım. Kamçılayıcı bir oyun oldu benim için bu. İyi oynadım bu oyunu. Ve oğlum da yaşamımın bir devresinde benim için önemli olanın para değildi, güçlü olabilmenin verdiği mutluluk olduğunu anladı. Ama ben sorumluluklarını iyice bilen bir insan olduğuma içtenlikle inandığımdan istiyordum bu gücü. Oğlum bunu anladı mı, anlamadı mı bilemem ama gözleri de gördü. Aramızda güdü benzerliği olabilir ama Ulster'la beni ayıran büyük bir uçurum var.
Peki, size 4 hafta veriyorum. Niçin olduğunu Allah bilir ama hala bana her şeyi tepmeye niçin hazır olduğunuzu açıklamadınız.
Açıklamaya çalıştım, bazen anlamakta güçlük çekiyorsunuz ama galiba benden zorla çirkin bir gerçeği ortaya dökmemi istiyorsun çünkü anladığını sanıyorum.
Elizabeth aldığı notları yatak odasının kapısının yanındaki masaya götürdü. Hava kararmaya başlamıştı. Bir lamba açtı Elizabeth, lambanın kenarındaki püsküller hafifçe dalgalanmıştı. Kadını çok etkilemişti bu.
İncil bizlere zengin ve güçlü der. Biz bu dünyadan daha önce olduğumuzdan daha değişik bir biçimde ayrılmak isteriz gibi geliyor bana. Yıllar geçtikçe bu belirsiz içgüdü önem kazanmaya başlar. Hepimiz bir zaman gelince mezar taşlarımıza ne yazılacak diye düşünmez miyiz?
Lambaya arkasını dönerek genç adama baktı.
Benim pek de uzak olmayan ölümümden sonra benim için söylenecekleri şöyle bir düşünmek istemez misin?
Bırakın şimdi bunu, apayrı bir konu bu.
Her şey boş biliyor musun? Zenginlik olağan karşılanıyor. Her üzücü karar, her sinir bozucu kumar sonunda beklenen bir başarı gibi görünüyor. Ama yerilecek başarılar, çünkü ben hem bir kadınım hem de yetenekli bir iş kadını, kötü bir bileşim. Bir oğlumu savaşta kaybettim. Bir diğer oğlum ise işe yaramazın biri ve şimdi de bu. Bir deli psikopatları güdüyor. İşte benim mirasım Bay Canfield. Pek kıskanılacak gibi değil, değil mi?
Değil ya.
Bunun sonucu olarak da bu deliliği durdurmama hiçbir şey engel olamaz.
Notlarını alarak yatak odasına girdi, ardından da kapıyı kapattı. Büyük oturma odasında tek başına kalan Canfield, yaşlı kadının ağlamak üzere olduğunu sezinlemişti.
22. ayrımın sonu. Sayfa 257.